Ayrım 33, Tek, Hakan Nordik, sayfa 417, 93. bölüm. Melisa koşarak hastanenin kapısından girdi. Aylardır gelmesinden korktuğu telefon yarım saat önce gelmişti. Doktor Yıldız aramış, hemen gelin demişti. Asansörü beklemek yerine merdivenleri koşarak çıktı. Annesinin odasının olduğu kata gelince resepsiyondaki Meliha hemşirenin bakışından geç kaldığını anladı. Oda kapısı açıktı. Doktor Yıldız içeride bekliyordu. Annesinin gözleri kapalıydı. Ama romanlarda hep yazdıkları gibi uyuyor gibi görünmüyordu. Öldüğü belliydi. Ölümün rengi farklıydı. Odadaki hava bile farklıydı. Doktor Yıldız başınız sağ olsun dedi. Tam bir şey ekleyecekti ki Melisa kadının sözünü kesti. İzin verirseniz annemle biraz yalnız kalabilir miyim? Doktor bana ihtiyacınız olursa dışarıdayım diyerek odadan çıktı ve sessizce kapıyı kapattı. Melisa yatağa yaklaştığı anda gözlerinden yaşlar boşandı. Hastalığı boyunca o üzülmesin diye annesinin yanında hiç ağlamamıştı. Aylarca biriktirdiği bütün gözyaşları sanki bir anda boşalıyordu. Yatağa oturdu, annesinin elini avucuna aldı. Nasıl da küçücük kalmıştı. Kendi küçücük elinin annesinin elini sıkıca kavradığı günleri hatırladı. Maçka parkında dönme dolaba bindikleri günleri, annesinin elini bırakmadığı için dönme dolaba da birlikte binerlerdi. Annesinin saçlarını düzeltirken bir taraftan da onun yüzüne damlayan gözyaşlarını silmeye çalıştı. Vazgeçti, yanına uzandı, yanağını yanağına dayadı ve gözlerini kapattı. 94. Bölüm. McBride'ın işkence videosunu izledikten sonra DM'nin kendine gelmesi gene biraz zaman aldı. Bu sefer videonun sonunda kusmamıştı. Çünkü bir önceki videodan sonra her şeyi çıkarttığı için bir iki kere öğürüp vazgeçmişti. Ama McBride videosunu da izledikten sonra sanki ona işkence yapılmış kadar kendini bitap hissediyordu. Tabii bundan New York'tan döndüğünden beri uyumamış olmasının da katkısı büyüktü. Mektup hala bitmemişti. Biraz dinlenmek için kanepeye uzandı, gözlerini kapatıp uyumaya çalıştı. Ama mümkün değildi. Gözlerini kapatır kapatmaz Kürşat'ın kopmuş kanlı testislerini ve bokları yutmaya çalışan McBride'ın yüzünü görüyordu. Kanepede 15 dakika kadar gözleri açık olarak yattı. Uyuyamayacağını anlayınca kalktı, salona döndü. Mektubu aldı ve koltuğa çöküp devamını okumaya başladı. Michael McBride'dan Baran'ın ölümünden sorumlu olan son vuruş timine vur emrini veren, yıllardır peşinde olduğum Yıldırım Komutan Kod adlı adamın Ahmet Taran olduğunu öğrenince hemen Türkiye'ye dönüp peşine düştüm. Taran'ın Sekuras'ın genel müdür olduğunu biliyordum. Kısa sürede evinin ve metresinin adreslerini de belirleyip izlemeye başladım. Asla korumasız gezmiyordu. Koruma sayısı yerine göre 3-4 kişiye çıkmakla birlikte özellikle gece geç saatlerde yanında sadece en güvendiği adamı Cemal Kama oluyordu. Bir süre izledikten sonra haftada en az 2 gün gece yarısından sonra metresi şarkıcı Emel Sayar'ın Kemerburgaz'daki villasına gittiğini ve geceyi orada geçirdiğini belirledim. Cemal Kama'yı sadece kadının evine gideceği zaman yolluyordu. Yani Taran'ı yalnız avlayabileceğim tek uygun zaman adamın Cemal'den ayrılıp kadının evine gittiği süreydi. İki defa kadının evine kadar izledim. Hatta birinde cama kadar yaklaşıp kadınla seks yaparken onu nasıl dövdüğüne de şahit oldum. O anda içeri girip beynine bir kurşun sıkmamak için kendimi zor tuttum. Ahmet Taran'ı kaçırdığım gece Emel'in evine geldiğinde bahçe girişindeki ağacın arkasında bekliyordum. Zaten epey sarhoş olduğu için arkadan yaklaştığımı fark etmedi bile. Taser'ı yiyince olduğu yere yığıldı. Uzaktan da olsa bir gören olabilir diye gene kıyafetimi değiştirmiş, farklı bir peruk takmış ve üstüne de bir kasket geçirmiştim. Cebinden araba anahtarlarını aldım ve Taran'ı kendi arabasının bagajına tıkıp 2 kilometre kadar ötede kamyonetimi bıraktığım yere götürdüm. Kemerburgaz yolunda ıssız bir yere park etmiştim. Ama tam adamı bagajdan benim kamyonetin arkasına naklederken yolun karşısında duran bir arabayı fark ettim. Park edilecek bir yer değildi herhalde. Benim şanssızlığıma araba tam orada arıza yapmıştı. İçinde biri var gibiydi. Ama ben işimi bitirene kadar yolu geçip refüji atlayıp benim yanıma gelme ihtimali çok zayıftı. Bir anda Tara'nın koruması Cemal Kaman'ın bir bacağının sakat olduğu aklıma geldi ve sol bacağım aksıyormuş gibi yürümeye başladım. Eğer karşı arabadaki kişi beni fark etmişse ilk aklında kalacak şey topallayan bir adam görüntüsü olacaktı. Tahmin ettiğim gibi oldu. Polis topal birinin peşine düştü ve Cemal Kama'yı aramaya başladılar. Taran'ı Kürşat'ı öldürdüğüm yazlık evin bodrumundaki aynı hücreye getirdim. Cemal Kama üzerinde uğraşmaya değer bir mahluk değildi. O yüzden onun işini Taran'ı kaçırdıktan birkaç gün sonra tek kurşunla bitirdim. Şimdi de Boğaz'ın derinliklerinde bir yerde. Artık Ahmet Taran adlı DVD'leri sırayla izlemeye başlayabilirsin. DM Ahmet Taran bir yazılı DVD'yi oynatıcıya taktı ve başlattı. Ahmet Taran 1. Ahmet Taran, yüzbaşı Kürşat Bakır'ın öldürüldüğü odada çırılçıplak bir sandalyeye bağlı ve ağzı bantlı olarak oturuyordu. Sakalları uzamış ve gözleri iyice çukura kaçmıştı. Yüzünün ve vücudunun çeşitli yerlerine şişlikler ve morluklar vardır. Uzun süredir yemek yemediği belliydi. Arkasındaki tezgahta cerrahi aletlerin yanında oksijen tüpleri ve bir serum maskesi duruyordu. Sağ tarafta yerde bir tümsek göze çarpıyordu. Adaletçinin gene o metalik makineden çıkan sesi duyuldu.
Nihayet baş başayız. Birkaç gündür hem açsın hem de uykusuz. Eminim çok acı çektiğini düşünüyorsundur. Ama sana bir haberim var, daha başlamadık bile.
Tezgahın üzerinden bir şişe aldı.
Bak bu kesik kulağı tanıdın mı? Senin emrindeki, daha doğrusu binbaşı Harun'un emrindeki adamlardan birinin kulağı. Yüzbaşı Kürşat Bakır'ın. Kürşat gibi ölüm makinesi bir canavardan sadece bir kulak kalması ne tuhaf değil mi? Gerisi de şu gördüğüm beton tümseyin altında yatıyor. Binbaşı Harun'un da bir parçasını saklamak isterdim ama maalesef eceliyle gebermiş.
Uzaktan bakınca Kürşat'ın mezarının üzerindeki şey bir haça benziyor ama değil. Haç şeklinde dizilmiş 13 kurşun. Başkalarının cesetlerinin yanında da bu 13 kurşun bulunacak. Çünkü Baran 13 yaşındaydı ve onu 13 kurşunla öldürmüştünüz.
Baran senin öldürttüğün yüzlerce kişiden sadece biri ama benim için çok önemli biri. Senin şanssızlığın da bu. Baran sahipli biri. Ben sahiplendim onu.
Vaktimiz bol. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar anlatacaksın. Kimleri öldürdün, kimleri öldürttün, kimlere işkence yaptın, kimlerin zorla mallarını elinden aldın, kimlerden neler çaldın, ne yolsuzluklar yaptın ve ben hepsini kaydedeceğim. Bu kayıtlar polis ve savcı dahil gereken herkese gidecek. Her şeyi anlatana kadar buradan çıkamayacaksın ve hayal bile edemeyeceğin kadar çok acı çekeceksin. Acıdan her seferinde ölmek isteyeceksin. Ama gördüğün gibi seni canlı tutmak amacıyla burada her türlü tıbbi müdahale için gereken cihaz var. Öğrenmek istediklerimi öğrenene kadar acı her gün, her saat artarak devam edecek. Eğer istediğim her şeyi anlatır ve söylediklerimi yaparsan buradan sağ çıkma şansın bile var.
Az, çok az ama var.
Dostun Michael Bright beni fazla yormadan ünlü yıldırım komutanın sen olduğunu hemen itiraf ediverdi. Senin onu hemen satabileceğin gibi o da seni hemen sattı.
İstersen hafızanı biraz tazeleyeyim.
Önce gazeteci James Fargo'nun asistanı Orhan Kefeli'nin ölümünden başlayalım.
Sakın inkar etmeye kalkma. O gece peşinizdeydim. Şile'deki eve kadar sizi izledim ve içeri girdiğinizi gördüm. Eve fazla yaklaşmadım, zaten perdeler de kapalıydı. Benim niyetim seni yalnızken ele geçirmek olduğu için evden çıkmanızı beklemeyi ve seni takibe devam etmeyi planlıyordum. Fakat bir süre sonra evden koşarcasına çıkmanızdan kötü bir şey yaptığınızı anladım. Bu yüzden içeri bir göz atmak istedim.
O zavallı çocuk size ne yapmıştı da bu kadar vahşice katlettiniz? Ben Baran'ın katillerini cezalandırmak için senin peşine düşmüşken birden karşımda Orhan Kefeli'nin cesedini buldum. Onu görür görmez de cinayeti işleme şeklinizden ve titizlikle bıraktığınız sahte ipuçlarından James Fargo'yu da sizin öldürdüğünüzü anladım. Bu insanların bir de penislerini kestiniz.
Neden ha?
O kuş beyinlerinizle gay cinayeti palavrasının yutulacağını mı sandınız?
Penis kesmek. Penis kesmek kim bilir ne kadar korkunç bir acı veriyordur.
Adaletçi kameranın önünden geçti. Gene yüzünü tamamen kaplayan bir kar maskesi takmıştı. Ahmet Taran'a yaklaştı ve elindeki ustura hızla inip kalktı. Taran'dan korkunç bir böğürme sesi geldi. Ağzı bantlı olmasına rağmen ne kadar acı çektiği anlaşılıyordu. Akan kandan penisinin kesildiği belli oluyordu.
''Küçücük bir kesik bile nasıl korkunç acı veriyor değil mi?''
Ustura bir daha indi, Taran'ın gözlerinden yaşlar boşanıyordu.
''Bu da James Fargo için. Henüz başlangıçtayız. Ama sen iki küçük kesikte hemen kız çocukları gibi ağlamaya başladın. Koskoca yıldırım komutan, önünde herkesin titrediği adam. Anlaşılan bütün bunlar sadece etrafında yüzlerce silahlı adamın varken geçerli. Seni bir bok zannedenler bu videoyu görünce ne kadar şaşıracaklar kim bilir?''
Video burada durmuştu. DM biraz ileri sarınca tekrar başladı. Ahmet Taran'ın penisine pansuman yapılıp sarılmış olduğu görülüyordu.
Şimdi son vuruş timini nasıl kurduğunuzdan başlayarak James Fargo ve Orhan Kefeli'nin öldürülmeleri dahil bütün işlediğiniz cinayetleri ve hırsızlıklarınızı detaylarıyla bana anlatacaksın. Elimde seninle ilgili yeterli bilgi var. Eğer doğruyu anlattığına inanırsam acını hafifletecek bir iğne yapacağım. Ama eğer yalan söylediğini sezersem de tam tersi olacak. Vücudundan sana en büyük acıyı verecek parçaları kesmeye devam edeceğim. Senin gibi adamların işledikleri cinayetlerden dolayı cezalandırılabilmeleri için delil bulmak çok zor. Delil bulunsa da senin türünde köpekleri mahkum edecek mahkeme bulmak mümkün değil. O yüzden cezana ben karar vereceğim. Senin itirafların sayesinde emrinde çalışanların ve ortaklarının hepsi, bütün işlediğiniz cinayetlerin, yaptığınız yolsuzlukların ve soygunların cezalarını hapiste çekecekler.
Burada bir numaralı DVD sona eriyordu. DM'nin açıktan ve stresten midesi ağrımaya başlamıştı. Mutfağa gitti, buzdolabından peyniri çıkardı, ekmek kızartma makinesine bir dilim ekmek koydu ve mutfaktaki sandalyeye çöktü. Mutfak masasında kapıcının DM New York'tayken kapıya bıraktığı ve içeri girerken alıp okumadan buraya koyduğu gazeteler duruyordu. En üstte de Engin Koru'nun yeni gazetesi vardı. Gazetenin manşetini görünce birden tokat yemiş gibi oldu. Bakanın rüşvet gazeti. Hemen açtı ve okumaya başladı. İlk sayfanın neredeyse tamamı 4 gün önce Washington'da olan ekonomi bakanının büyük devlet ihalelerini almasıyla ünlü bir iş adamıyla oradayken yaptığı telefon konuşmasının kayıtlarının tapelerine ayrılmıştı. Konuşmada müteahhidin bakanın iki oğluna Boğaz'a nazır yeni sitesinden 2 villa hediye ettiği, bakana da bir çikolata kutusunda $500,000 yolladığı anlaşılıyordu. Fakat DM'yi asıl sarsan şey haberin altında Washington bürosu imzasının bulunmasıydı. Demek ki Engin Koru'nun teklifini kabul etmiş olsa ya Washington büro şefi olarak bu haber üstüne kalıp başı belaya girecek ya da istifa etmiş olacaktı. Derin bir nefes aldı ve ucuz kurtulmuşum diye düşündü. Diğer gazetelere de göz atarak vakit kaybetmek istemiyordu. Kızarmış ekmekten bir parça ısırdı ve bir lokma peyniri de ağzına tıkıştırıp salona mektubun devamını okumaya döndü. Koskoca yıldırım komutan önce direnmeyi denedi ama birkaç kesikten sonra dili çözüldü ve 3 gün boyunca yaptıkları her şeyi anlattı. Son vuruş timi Reis Kod adlı kişinin talimatıyla Ahmet Taran tarafından kurulan 3 ayrı timden biriydi. Michael McBride kuruluşunda bu timleri eğitmişti. Tamamen gizli ve bağımsız çalışan son vuruş timinin görevi, sivil toplum kuruluşlarında öne çıkan Kürt liderleri ve maddi olarak PKK'yı destekledikleri tahmin edilen bölgedeki Kürt iş adamlarını yok etmekti. Ahmet Taran, Diyarbakır Emniyet Müdürü iken kurulan bu gizli tim, özel harekatçılar ve JITEM mensupları arasından seçilen kişilerden oluşturulmuştu. Vatan hainlerini ve onlara destek olan iş adamlarını temizliyoruz bahanesinin arkasına saklanıp bir süre sonra faaliyet alanlarını kaçırdıkları iş adamları için fidye almaktan uyuşturucu kaçakçılığını kontrol etmeye kadar genişletmişlerdi. Bölgede kaldıkları sürece timin bütün mensupları ganimetten paylarını almışlar ve hatırı sayılır servetlere sahip olmuşlardı. Dört yıl kadar sonra yolsuzluklar ve faili meçhul infazlar ayyuka çıkınca Tim'in yöneticileri aniden emekliye ayrılmış ve Tim dağıtılmıştı. Zaten kağıt üzerinde böyle bir Tim hiçbir zaman var olmamıştı. Ekibi dağıtıp İstanbul'a gelince reisin hükümetteki ve ABD'deki bağlantılarını kullanarak önce Stratas'ın Türkiye şubesini sonra da Securas'ı kurmuşlardı. Securas'ın silahlı milisleri genellikle eski özel harekat timi mensuplarından seçilmekteydi. Ahmet Taran İstanbul'da şirketin başına geçtiğinde bütün ekibini Güneydoğu'da emrinde çalışan adamlardan kurmuştu. Taran'ın anlattıklarına göre zaman içerisinde paralı milis kiralama işini genişletip kendilerine ortak olarak aldıkları McBride'ın Amerikalı silah üreticileriyle bağlantılarını kullanarak bu şirketlerin temsilciliklerini alıp savunma sanayine silah ve teçhizat satmaya da başlamışlardı. Bütün bu işler tıkır tıkır yürürken hiç ummadıkları bir problemle karşılaşmışlardı. Temsilcisi oldukları ve askeri malzeme satan Amerikan şirketlerinden birinin katıldığı ihalede Milli Savunma Bakanlığı'nın yeni müsteşarı zorluk çıkarmıştı. Satışı eski müsteşarla yaptıkları gibi rüşvetle bağlayamayınca önce araya başka aracılar sokmuşlar, onlar da başarılı olamayınca yeni müsteşara şantaj yapmak için tuzak kurmuşlardı. Plana göre Securas'ta çalışan ve son vuruş timi elemanlarından olan Refet Tuncel'in ayarladığı Nihal adlı kızı röportaja giden gazeteci pozunda müsteşara göndermişlerdi. Nihal iki defa müsteşarla buluşup ilişkiyi ilerlettikten sonra üçüncü randevu için müsteşarı kendi evine davet etmişti. Evde gerçekleşecek bu üçüncü buluşma gizli kameralarla kaydedilip evli ve üç çocuklu müsteşara şantaj yapılacaktı. Ama ihaleden kazanılacak paranın büyüklüğünü fark eden Nihal, bu son buluşmadan önce yüklü miktarda para isteyip, eğer vermezlerse her şeyi basına açıklamakla tehdit etmişti. Bunun üzerine Refet'e haber vermeden kızı ortadan kaldırma kararı almışlar ve Cemal Kam'a gece evine girerek kızı bir iğneyle öldürüp evi ateşe vermişti. Fakat asıl büyük sorun bundan sonra çıkmıştı. Refet uzun süredir Nihal'in kız kardeşi Zühal'le birlikteydi ve yakında evleneceklerdi. Cemal Kam'a evi ateşe verdiği sırada ablasını ziyarete gelen Zühal'in üst katta uyumakta olduğunu fark etmediğinden Zühal de ablası Nihal'le birlikte yanarak ölmüştü. Refet ertesi gün olayı öğrenince çılgına dönmüş ve Cemal Kam'a saldırmıştı. Ahmet Taran yaşadığı şoktan sonra Refet'e güvenemeyeceklerini düşünerek telefonlarını dinletmeye başlamış ve bir süre sonra Refet'in James Fargo ile temasa geçtiğini öğrenmişti. Gözünü intikam hırsı bürümüş olan Refet'in ne yapacağını ve elinde ne belgeler olduğunu anlayabilmek için James Fargo ile ilk buluşmasını engellememişlerdi. Fakat Securas ve daha önemlisi son vuruş timiyle ilgili önemli dosyaları eline geçirmiş olduğunu anlayınca Refet'i kaçırmışlardı. Refet özellikle uluslararası bağlantıları olan James Fargo ile temas kurmuştu. Çünkü Ahmet Taran ve arkasındakilerin bu belgelerin Türkiye'ye yayınlanmasını engelleyebilecek kadar güçlü olduklarını biliyordu. Ahmet Taran ve Cemal Kam'a Refet'i kaçırıp kafasına silah dayayarak James Fargo'ya telefon ettirmiş ve gazetecinin Balat'ta verilen adrese gelmesini sağlamışlardı. Her şeyden bir haber Refet'le buluşmaya gelen James Fargo'ya neler bildiğini ve bildiklerini başkalarına anlatıp anlatmadığını anlamak için 3 gün boyunca işkence yapıp sonra da Refet'i öldürdükleri gibi onu da öldürmüşlerdi. Polisi yanıltmak için de olaya gay cinayeti süsü vermişlerdi. James Fargo işkence gördüğü sırada Refet'le ilk buluşmasında asistanı Orhan Kefeli'nin de yan odada bulunduğunu ağzından kaçırınca buluşmayı Orhan'ın yan odadan gizlice dinleyip kaydettiğinden şüphelenip bu sefer de Orhan'ın peşine düşmüşlerdi. James Fargo ortadan kaybolunca kaçıp saklanan Orhan'ı da erkek arkadaşı Aram'ı takip ederek saklandığı Şile'deki evde bulmuşlar ve öldürmüşlerdi. Sorgulama sırasında bir parmağını keser kesmez Taran'ın bana yerini tarif ettiği ve şifresini söylediği gizli kasasından hem son vuruş timi hem de Securas ve Stratas'ın gayrimeşru işleriyle ilgili yazılı bilgileri, delilleri ve yurtdışı banka hesap kayıtlarının hepsini aldım. Bu gizli kasa Şişli'de Ahmet Taran'ın metresi Emel Sayar adına kiraladığı gizli ofisindeydi. Polisin Stratas ve Sekuras'la ilgili operasyonları yapabilmesi için Ahmet Taran'ın kasasından aldığım bütün dosyaları ve Taran'a işkence yapıp konuştururken kaydettiğim DVD'lerin tamamını Komiser Mahir Binal ve güvenilir bir savcı olan Halis Metiner'e yolladım. Bir kopya da sana bıraktığım bu zarfta. Şimdi 2 numaralı DVD'yi izleyebilirsin.
33. ayrımın sonu. Sayfa 427.